Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Stüdyomuzda hocam merhaba, hayırlı akşamlar.
Merhaba, hayırlı akşamlar İbrahim Bey.
Evet hocam, medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli başlıkları konuşacağız bu hafta da programımızda ama sizin geçen hafta bir ziyaretiniz olmuştu hafta sonu. Onunla başlayalım istiyoruz. Deprem bölgesindeydiniz. Orada yerinde incelemelerde bulundunuz. Yardım faaliyetleri gerçekleştirdiniz. İzlenimlerinizi öğrenmek istiyoruz. Nereye gittiniz? Hangi bölgelerde bulundunuz ve gördükleriniz, şahit olduklarınız nelerdi? Sizden dinlemek istiyoruz.
Evet, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Erkam Radyo'daki programımızdan sonra gece bir otobüs 10-15 kişilik bir yardım ekibiyle hem otobüsümüzün arkasını, altını tamamen gıda, giyecek ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım konvoyu olarak gittik. Osmaniye üzerinden Nurdağ, daha sonra İslahiye, Hassa ve o civardaki birkaç köyü organize etmiştik daha önceden. Orada bir iftar programımız oldu. Artı götürülen bazı Ramazan kolileri, bir de giyim ve hijyenik maddeler vardı. Onları böyle bir stand yapıldı, masalar dizildi.
Evet.
İhtiyaç sahipleri oradan seçerek aldılar ve o insanlarla bir araya geldik. Fakat bir de görünen manzara vardı, deprem manzarası. Mesela akşam dönüşte biz buradan Nurdağ üzerinden gittik. Antakya, Belen, İskenderun üzerinden döndük. Mesela Kırıkan'da binalar yıkılmış, enkaz taşınıyor.
Evet.
Ve ayakta kalan binaların içinde hiç ışık yok.
Yani, evet, yani
eski Kırıkan şehri yok, eski
hayat
Antakya
yok yani,
şehri yok. Yani konteynerler, evet, çadır kentlerde insanlar yaşıyorlar. Ve insanın sürekli yaşadığı evini, eşyalarını, yakınlarını kaybettikten sonra bir konteynerin, bir çadırın içerisinde işte ne kadar dünyalığa sahip olabilir ve neleri olabilir, onu siz varın hesap edin. Yani her şeye ihtiyaçları var o insanların. Fakat insanlarda bir tevekkül hali gördük. Yani AFAD'ın, Kızılay'ın yardımları adeta böyle çok disiplinli bir şekilde yapılıyor. Hummalı bir şekilde enkaz kaldırması sürdürülüyor. Ve sınıra yakın olduğu için de güvenlik önlemleri de, çünkü hemen 10-15 kilometre ileride Suriye sınırı ve oralarda tekin olmayan yerler, çoğu bölgeler. Bu nedenle hem güvenlik güçlerinin çalışmaları hem de kamu personellerinin takdire şayan çalışmalarını gözde gördük. Bu arada vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü, hiç böyle bir kaydı kuydu olmadan bizim gibi gidip işte bir 2-3 köyü organize edip orada biz bir gönül köprüsü kurulmuştu. Bu birkaç defa daha önce gidilmiş. Bu nedenle insanımızın kadir şinaslığını, bu Ramazan iklimini oradaki insanlarla paylaşmasını gördük ve bundan çok memnun olduk. Aslında onlara yardım etmeye diye gidiyoruz ama biz aslında kendimize yardım ediyoruz. Gönül, evet, iklimimize, insanlığımızı anlamamıza ve sadece burada ekran karşısında seyrederek değil, onların acılarını, yaşadıkları enkazı, yani cami yıkılmış, şadırvan yıkık dökük.
Evet.
Yani Diyanet orada hanımlara ve erkeklere bir çadırdan ibadethane yeri açmış. Yani bir köyde bile durum, manzara bu maalesef.
Evet, Allah kabul etsin hocam. Tabii sizin de daha önce ifade ettiğiniz bir nokta vardı. O depremin ilk günlerinde yardımlar yağmur olmuş, yağıyordu adeta. Biraz daha böyle zamana yaymak gerektiğini evet. ifade etmiştik. Gerçekten de ihtiyaçlar devam ediyor, bitmiyor. Ve bu işte o günlerdeki yoğunluğu biraz daha zamana yayarak bu yardımların devam etmesi gerektiğini hep söyledik, söylüyoruz. İnşallah bu tür yardımlar devam eder diye düşünüyoruz.
İnşallah Ramazan paylaşmaktır evet. zaten.
Peki hocam, şimdi gelelim medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli başlıklara. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün önemli bir misafiri ağırladı Ankara'da. Mısır'la Türkiye arasında yeni bir dönem başladı. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'deydi. Beraber iftar yaptılar. İkili görüşme, heyetler arası görüşmeler yapıldı ve ortak basın toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi hususunda somut adımların atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin de gerçekleştirilmesi planının olduğunu belirtti. Yine Libya konusunda ortak bir anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Yine ekonomik ilişkiler, farklı konularda da Mısır'la hakikaten yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir ayrıntıyı da paylaşmak isterim. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'yi Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu resmi TOK aracıyla aldı ve iftar noktasına kendisi bu götürdü da, bizzat.
Samimiyet ifadesi bir jest evet, olarak hakikaten değerlendirilebilir.
Önemli bir sıcak bir manzaraydı. Mısır-Türkiye ilişkilerinde gelinen noktayı siz dünkü açıklamalarla birlikte nasıl değerlendirirsiniz? Bunun varacağı noktayı nasıl tahayyül ediyorsunuz? Buyurun hocam.
Evet, Mısır gerek bulunduğu jeopolitik konumu, gerek nüfusu, gerekse Arap dünyası içerisinde, 22 Arap ülkesi içerisinde lider ülke konumunda, yani 400 milyonluk Arap dünyasında 100 milyonu aşkın nüfusuyla, üstelik Arap Birliği Teşkilatı'nın merkezinin Kahire'de olması sebebiyle de Orta Doğu coğrafyasında ağırlığı olan bu dört başat ülkeden biridir. Suudi Arabistan, İran, Türkiye ve evet. Mısır. Türkiye bu Mursi'ye yapılan darbeyle birlikte ilişkilerin adeta bıçak gibi kesilmesinden sonra geçen süreçte, daha önceki programlarda da ifade ettiğimiz gibi adeta her iki ülkenin de zararına işleyen bir süreç vardı. Bu Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerin kopukluğundan istifade eden İran, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan gibi ülkeler Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz rezervlerinin paylaşımı konusunda anlaşmalar yaptılar. Bir oldu bittiyle Türkiye'nin aleyhine bir durum ortaya çıktı. Geçen zaman içerisinde Türkiye durumu kendi lehine dönüştürebilmek için önce Libya'yla münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptıktan sonra buna Mısır'ın da dahil edilmesi gerektiği gerçeği ortaya çıktı ve Mısır'a götürülen teklifte Türkiye-Libya münhasır ekonomik alan anlaşmasına Mısır'ın da dahil edilmesiyle önceki bu İsrail-Yunanistan'la yapılan evet. mutabakata göre Mısır'a daha fazla bir alan bırakılıyor ve ekonomik olarak Mısır bu işten daha karlı çıkıyordu. Artı Türkiye'nin sadece bu petrol, doğalgaz değil, tarımdan sanayiye, ulaşımdan turizm sektörüne kadar çok çeşitli alanlarda Türkiye-Mısır ilişkilerinin çok köklü bir geçmişi boyutu var, vardır, evet. boyutu vardır. Hatta ilişkilerin en kötü olduğu dönemde bile ticari faaliyetler yine devam etmiştir. Bu nedenle şu anda Türkiye bölgedeki istikrarsızlığa bir son verebilme açısından Mısır'la olan ilişkileri düzelterek kazan kazan politikası uyguluyor. Çünkü iki ülkenin arasının düzelmesi her iki ekonomiye de pozitif etki yapacak evet. bir durumdur. Bir de bu Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının öyle az buz rakamlar değil, trilyon dolarlarla ifade edilen, yani ülkelerin adeta istikballerini kökten değiştirebilecek nitelikte büyük çaplı bir rezerv var burada. Bu nedenle de bu iki ülke en azından çok uluslu petrol şirketlerinin oyuncağı olmak yerine kendi haklarını koruyabilme adına ortak bir tavır sergileme konusunda mutabakata varmaları her iki ülkenin de gelecekte çıkarlarına olacak bir durumdur. Bu nedenle henüz daha devlet başkanları düzeyinde olmasa da şimdi Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan bu gelişmeleri olumlu değerlendirmek ve her iki ülkenin de hayrına olması duası temennisiyle inşallah önümüzdeki dönem gelişmeleri bekleyip göreceğiz.
Peki hocam. Devam edelim bir başka normalleşme süreci Suriye ve Türkiye arasında yapılmaktaydı. Geçen haftalarda Dışişleri Bakanları düzeyinde bir dörtlü görüşme gerçekleştirildi. Suriye, Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında. Normalde bakanlar arasında bir görüşme planlanıyordu ama onun da Mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bu görüşmeyle devam edelim. Fakat şöyle bir handikap var. Esed rejimi Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diyor ki böyle bir dayatmaya karşı biz buna olumlu bakamayız diyor. Ne dersiniz hocam? Buradan devam
şimdi,
edelim.
Aslında Türkiye ile Rusya'nın belli konularda mutabakata varması neticesinde Suriye konusunda kalıcı bir çözüm bulmak, bir anayasa taslağı hazırlığı da yapılıyor malumunuz. Bu arada karada İran Hizbullah'ın da varlığını hesaba katarsak İran'ı da bu masaya davet edelim dendi. Ve İran ve rejimin de katılımıyla dörtlü bir masada Suriye'nin geleceği konusu konuşulurken birdenbire Esad tarafından Türkiye'nin işte Suriye'deki askerlerini çekmesine yönelik hiç beklenmeyen bir açıklamanın ortaya çıkması nedeniyle Rusya nezaketen olayı yatıştırmak adına Mayıs ayına ertelendiğini duyurdu. Normalde bu pişmiş aşağı katılan bir su konumundadır. Şimdi Suriye'nin rejimin şu anda askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak ülkeyi kontrol etme gücünün olmadığını herkes gibi kendisi de biliyor. Fırat'ın doğusunda Amerikan kontrolündeki PKK-YPG varlığı var. Karada kendisinin kara gücü yerine İran destekli Hizbullah var. Hı hı. Hava sahasını Fırat'ın batısında Rusya doğusunda Amerika kontrol ediyor ve Türkiye'nin de Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Afrin gibi İdlib harekatları neticesinde kontrol ettiği bölgeler söz konusu. Şimdi bütün bunlar içerisinde Esad'ın bu açıklaması yapması şunu düşündürüyor. Bu açıklamayı buna yaptıran irade kim ve hangisi? İlk akla İran'ı getirtiyor. Fakat bunu bekleyip göreceğiz. Çünkü Beşar Esad'ın kendi hür iradesi ve gücüyle böyle bir beyanat vermesi beklenemez. Çünkü orada ipler Rusya'nın elinde. Evet. Daha sonra da İran. Şu anda Suriye'de Amerika ve PKK dışındaki bölgelerde yani rejimin kontrol altında olduğunu düşündüğümüz bölgelerde de Rusya-İran rekabetinin olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Son dönemlerde Ukrayna savaşından sonra Rusya Türkiye'nin Suriye'deki konumuna biraz daha makul bakmakta ve kalıcı bir çözüm olarak oradaki birliklerini minimum düzeyde tutarak Rusya için önemli olan Tartus'taki deniz üssü ve Hümeymin'deki hava üssünün garantisini aldıktan sonra barış ortamının sağlanmasını Rusya istemektedir. Bundan ötesi çok da fazla Rusya'yı ilgilendirmiyor. Ancak İran'ın bölgedeki hesapları, rejimin ikamesi ve Türkiye ile olan ilişkilerde de sürekli bir gerginlik politikası üzerinedir. Yani burada olağan şüpheli İran olarak gözüküyor ama bekleyip göreceğiz durumu.
Suriye aynı zamanda Arap coğrafyasıyla da yumuşama dönemine girdi. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi Beşar Esed. Son olarak da Esed yönetiminden 12 yıl aranlardan ilk kez bir Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'ı ziyaret etti hocam. İki ülke konsolosluk hizmetleri ve uçak seferlerinin başlama çalışmalarından memnuniyet duyduklarını açıkladı. Benzer bir yumuşamanın Katar'la da olduğu iddia edildi ama Katar Dışişleri Bakanı bu iddiaları yalanladı. Suriye'de Esed rejimiyle normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon ve masada hiçbir şey yok açıklamasını yaptı. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Arap Baharı kapsamında işte Libya'da, Mısır'da, Tunus'ta rejimler, yöneticiler değişmesine bağlı olarak Suriye'de de bir iç savaş başladı ve Suriye'nin resmi devlet organları yani askeri polisi sivil halkın üzerine ateş açarak, havadan bombalayarak yüz binlerce hatta milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilmesine sebep olmasından dolayı bütün dünya nazarında meşruiyetini kaybetti. Doğal olarak Arap ülkeleri de Beşar Esad'a bir takım ambargolar uyguladılar. Arap Ligi'ndeki bu üyeliğini askıya aldılar ve Beşar Esad ha gitti ha gidecek rejim denirken bugüne kadar işte güçler dengesinin ortaya çıkarmış olduğu bir sonuç olarak Beşar Esad'ın varlığının İsrail içinde, Rusya içinde, Amerika içinde, İran içinde en ehven durum olduğu. Çünkü Arap ülkeleri de Beşar Esad'ın yerine gelecek, ikame edilecek demokratik bir seçim ve sandıktan çıkacak iradenin İhvan-ı Müslim'in hareketi olduğunu ve bunu da kendileri için daha büyük bir tehdit gördükleri için Beşar Esad'a yani amiyane tabirle fit olmuş durumdalar. Bu nedenle de yavaş yavaş Arap ülkeleriyle de Beşar Esad'ın ve mevcut Suriye rejimi ilişkileri normalleşme sürecine giriyor. Ancak şunu da bilelim, 22 Arap ülkesi toplanıyorlar, dağılıyorlar, dişe dokunur bir gerek Filistin meselesinde gerek diğer meselelerde herhangi bir karar alınamıyor. Şu anda son bir kaç yıl içerisinde en radikal ve dişe dokunur yardımı gerek Filistinlilere olsun, gerek işte bu depremde mağdur olan Türkiye'deki ve Suriye'deki insanlara yapan ülkenin Katar olduğunu görüyoruz. Mesela bu izin verirseniz bir cümleyle bu tahıl koridorundaki Katar'ın rolünü de ifade edeyim. Mesela Afrika'da ve dünyanın fakir birçok ülkesinde bir dilim ekmeğe muhtaç olan hatta bu gıda fiyatlarının anormal yükselmesi neticesinde buna erişmekte zorluk çeken ülkelerle ilgili Putin, Erdoğan arasında bir ikili mutabakat anlaşması imzalandı. Ve Ukrayna'nın tahılı yanı sıra Rusya'nın tahılı da Türkiye'ye indirimli bir fiyatla geliyor. Türkiye'de biliyorsunuz 580 küsur tane un ve makarna fabrikası var. Bunlar da atıl kalmaması açına Türkiye Rusya'dan ucuz fiyata alınan buğdayı Türkiye'deki fabrikalarda işlenip un ve makarna haline geldikten sonra Afrika ülkelerine bedava dağıtılması söz konusu olduydu. İşte bu finansmanı da Katar sağlıyor. Yani siz şimdi 100 bin ton, 1 milyon tona yakın bir buğdayın, unun, makarnanın parasını da Katar'ın ekonomisi için çok da fazla bir miktar teşkil etmiyor. Böylece üç ülkenin karşılıklı kazanmasına esasına dayanıyordu. Rusya tahılını ucuz fiyatla da olsa ihraç edebiliyordu. Türkiye'deki un ve makarna fabrikaları bir istihdam oluşturuyor. Çalışmaya devam ediyor. Çarklar dönüyor. Ve Katar'da hayrını, zekatını bu şekilde karşılayarak fakir ülkelerin yani ekmek, un en temel gıda maddesi bu. Gözlerden uzak pek dikkat çekmiyor ama insanlık adına yapılan son bir yıl içerisinde çok önemli bir dikkate değer bir takdir edilmesi gereken bir durumdur. Çünkü böyle olmasaydı biz birçok ülkede açlıktan insan ölümlerinin haberlerini duyabilirdik. İşte bu hareket buna etkili oldu ve Katar'ın bu yöndeki işte bizim o depremzedelere gönderdiği konteynerden tutun da Filistinlere göndermiş olduğu milyon dolarlık yardımları da dahil edersek yani Arap ülkeleri içerisinde şu anda Katar'ın bu yönüyle pozitif, başat bir rol olduğunu söyleyebiliriz.
Tabii Katar burada şunu söylüyor. Suriye'de ülke içerisinde bir normalleşme olmadan Suriye Esed rejimiyle bir normalleşmenin olamayacağını ifade ediyor.
İşte rezerv
buna dikkat çekiyor. Evet. Tabii hocam hem Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi hem de Suriye-Arap ülkeleri arasındaki normalleşme bir ülkeyi rahatsız ediyor. O da ABD. ABD, Washington Arap müttefiklerini yaptırımla tehdit ediyor Suriye ile normalleşirseniz diye. Herhalde bunu programımızda çokça konuştuk. Yek vücut olmayan, dağınık, iç savaşta uğraşan bir Suriye hem ABD'nin hem de İsrail'in işine geliyor. Az önce siz dediniz ya Esed'i bu şekilde konuşturan kim diye İran'ı muhtemel şüpheli olarak gösterdiniz. Acaba ABD olabilir mi? Çünkü Türkiye'nin o bölgeden çekilmesi direkt PKK, PYD'ye yarayacak, ABD'nin işine gelecek. Bu da konuşulabilir mi?
Şimdi Rusya, İran ve Türkiye'nin Esed politikasına uygun tek yegane ajandası Suriye'nin toprak bütünlüğü. Bu noktadan bakınca Amerika Suriye'nin toprak bütünlüğünü istemiyor. Çünkü orada operasyon yapan, ameliyat yapan, haritaları değiştiren güç zaten Amerika, Amerikan aklı. İşte Türkiye'nin o masanın etrafında o dörtlüğü toplarken ki hedefi buydu. Fakat bu açıklamadan elbette ki yani bekleyip göreceğiz diye rezerv koymamızın sebebi de budur. Yine Amerika'nın sadece Orta Doğu coğrafyasında değil yani Uzak Asya'da bu Çin-Tayvan arasındaki ilişkilerde de görüyoruz ki Amerika dünyanın her yerinde şöyle bir politika izliyor. CIA marifetiyle. Ülkeler arasındaki gerginliği artırarak silah sanayine pazar oluşturuyor. Yani her dünyanın her noktasında çıkan etnik, dini, bir takım sınır anlaşmazlığına bağlı savaşların temeline bakın. Orada Amerikan istihbaratının insanları çatışmaya yönelik teşvik edici bir takım eylemlerin olduğunu görürsünüz. Ne kadar çatışma o kadar Amerikan silah sanayinin daha yoğun çalışarak silah üretip satması anlamına geliyor. İşte burada Çin ile Amerika'nın kapışmasının sebebi de bu. Çin kuşak yol projesiyle bölge ülkeler arasındaki Suudi Arabistan ile İran'ı aynı masa etrafında oturtması buradan kaynaklanıyor. Yani Çin ticaretle bölgede hegemonya kurmaya çalışırken çünkü çok müthiş devasa bir üretim üssü var. Amerika ise çatışma ve gerginlik üzerinden bir takım kendine gelecek devşirmeye çalışıyor. Burada Çin ve Amerika'nın projesinin Orta Doğu coğrafyasında da çatıştığının en bariz örneğidir bu.
Evet hocam. Peki teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. İkinci bölümde yine önemli başlıklarla birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz bizden ayrılmayın. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam programımızın ilk bölümünün sonunda ABD ve terör ilişkisine değinmiştik. Onunla devam edelim yine kısmen. Geçen hafta Süleymaniye'ye, Irak'ın Süleymaniye şehrine giden uçaklara Türkiye hava sahasını kapatmıştı. Gerekçe olaraksa Süleymaniye Havalimanı'nın PKK kontrolünde olması idi. Aslında ABD kontrol ediyor ama PKK'larla birlikte bir alan açarak beraber bir kontrol sağlanıyordu ki geçen haftalarda da yine bir helikopter, daha doğrusu iki helikopter düşmüş. İçerisinde PKK'ların olduğu, hatta ABD'lilerin olduğu ortaya çıkmıştı. Buna binaen de Türkiye hava sahasını kapattı. Şimdi bu gelişme üzerine IKB'ye Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani Irak'ta MİT Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi. Hemen ertesi günde Kuba Talebani ve heyeti Ankara'ya gelerek MİT Başkanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Süleymaniye'ye giden uçakların hava sahasının tekrar açılması talebinde bulundular. MİT Başkanı Hakan Fidan da PKK ile ilişkinizi kesin uyarısında bulundu. Önemli bir uyarı. Ne dersiniz? Talebani PKK ile arasına mesafe koyabilecek mi? Her şey yeniden eskisi gibi olabilir mi?
Şimdi artık yapılan kirli pazarlıklar, silah transferleri, bu insansız hava araçları ve uydular sayesinde her şey gözleniyor, biliniyor.
Evet.
Şimdi Irak üzerinde Amerika'nın etkisi malum. Özellikle de bölgesel Kürt yönetimi dediğimiz 36. paralelin kuzeyindeki o Çekiçüç marifetiyle 1990'lı yıllardan bu yana oluşturulan o yapıda Barzani nispeten Türkiye'ye yakın politikalar izlerken Erbil merkezli, daha güneyde Süleymaniye merkezli Talebani birliklerin ise adeta PKK'nın bu Haseke bölgesinde, o Sincar üzerinden Süleymaniye'ye geliyorlar ve adeta ikinci bir Kandil olma yolunda bir takım operasyonlar var. Amerikan o özel birliklerinin çok sofistike silahları, hava savunma sistemlerini, helikopter kullanmayı bu Javelin füzelerine varıncaya kadar veriyorlar ve onların yerden havaya fırlatmasının eğitimlerinde bizzat Amerikan subayları veriyor.
Evet.
Yani bunları Türkiye görüyor, biliyor ve bunların transferinin de dünya ile bağlantısında Süleymaniye hava üssünden olduğunu Türkiye tespit etti ve İran kuzeyinde Kerkük ve Erbil havaalanının Türkiye üzerinden uçuşlarına herhangi bir kısıtlama getirilmezken Süleymaniye inecek uçakların Türkiye hava sahasına kapatılması, bu Talebani yönetimine dünya ile irtibatını kurması konusunda önemli bir olumsuz engel oluşturmaya başlayınca hemen soluğu Türkiye ile irtibata geçmekte. Önce Irak içerisinde istihbarat birimleriyle, sonra da Türkiye'de yapıldı. Yani burada Türkiye diyor ki çok alenen sen PKK'ya yardım ve yataklık yapıyorsun. Onlar da biz işte bunun öyle olmadığını, işte onların Amerikan askerleri olduğunu falan deyip hava koridorunun açılmasını, sadece hava koridoru değil bölgesel Kürt yönetiminin temel ihtiyaç maddelerinin büyük bir kısmı da Türkiye üzerinden gidiyor. Yani bir Erbil'de, Lohuk'ta, Süleymaniye'de bir normal markete gittiğinizde satılan ürünlerin ekseriyesinde hep Türkiye'den giden mamuller olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Türkiye ile ilişkilerin gerginleşmesi, orada zaten zor olan ekonomik hayatın, gündelik hayatın daha da sıkıntıya düşmesine sebep olduğu için Türkiye ile görüşmenin yegane sebebi bu hava sahasının tekrar açılma talebidir. Ama Türkiye'de bunun böyle al-ver politikasıdır. Gereğini, yani istediğini almadan da bunu kaldırmayacaktır diye düşünüyoruz.
Şimdi hocam, geçen günlerde Süleymaniye'de terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinden Ferhat Abdüşahin ve beraberindeki 3 ABD askerini taşıyan konvoy SİHA'lar tarafından vurulmuştu, fakat bir şekilde kurtulmuşlardı. Buna ABD'den bir açıklama var, bir tehdit var daha doğrusu. Pentagon yetkilisi diyor ki Washington, Türk SİHA'larının YPG-PYD terör örgütü lideri Mazlum Abdi'yi hedef alması sebebiyle Türk liderleri cezalandırmayı düşünüyor. Nasıl bir tehdit bu?
İşte bu Ferhat Abdüşahin veya Mazlum Kobani kod adlı kişi şu anda Suriye'nin kuzeyinde de facto bir devlet yapılanmasının siyasi figürü olarak lanse edilmeye çalışılıyor. Evet. Avrupa başkentlerinde ve Amerika'da bunların özgürlük savaşçıları olarak PKK'yla da bir alakasının olmadığını, hatta içerisine bir iki Arap aşiretini de dahil ederek ki Rakka, Deir-i Zor, Ebu Kemal gibi nüfusunun %90'dan fazlası Sünni Müslüman Araplardan oluşan bölgenin de üzerine çökerek oranın petrol ve su kaynaklarını bugün ele geçiren işte PKK'lıların Suriye'ye geçtikten sonra SDG veya KPG adı altında isim değiştirmesi neticesinde Türkiye bütün dünyaya deklar etti ki biz bunları terör örgütünün uzantısı olarak görüyoruz ve bulduğumuz yerde de gereğini yaparız diye. İşte Amerikalı askerlerin, subayların üniformalarının yanında bile Türk sihalarının bu mazlum Kobani, Kod adlı Ferhat Abdüşahin'e yapmış olduğu bu hareketi Amerika siyasi yani kendi müttefikleri olan birine yapılan siyasi bir askeri bir harekat yapıldığını ve onların kendi güvenlik şemsiyesi altında olduğunu ifade ediyor. İşte burada kral çıplak diyoruz. Yani evet. Bir taraftan Amerika dünyada terörü destekleyen ülkeler listesini hazırlarken diğer tarafta da bal gibi teröristle yan yana bulunuyor. Ve bunu müttefiki bir ülkeye olan sözüm ona NATO'daki müttefiki bir ülkeye karşı kullanıyor. Ve Türk-Amerikan ilişkileri zaten o tezkerenin 2002 yılı sonu 2003 yılı başında Mart ayında sanırım o 2003 yıl Mart'ında tezkerenin reddedilmesinden sonra bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Her ne kadar iki ülke dost müttefik gibi bir takım beyanatlar vermiş olsalar da perde gerisinde Amerika'nın Türkiye'nin aleyhinde her türlü operasyonların içerisinde olduğunu 15 Temmuz'da hep FETÖ darbesi falan diyoruz ama yani FETÖ'cülerin aslında önde bir aparat olduğunu, onun aklının evet. Pentagon ve Amerika olduğunu bilmemiz gerekir evet. diye düşünüyorum.
Tabii bu operasyon aynı zamanda başka bir mesajı da içeriyor hocam. Herhalde ilk defa Türkiye geldiği nokta itibarıyla içinde ABD'lilerin de olduğu evet. bir aracı PKK ile ilişkili bir kişiyle dolayı hedef alıyor.
Aslında orada suçüstü yaptığını evet. da bütün evet. dünyaya duyurmak duyuruyor. İstiyor Türkiye. Amerika'da diyor ki bunu sizin yanınıza bırakmayız. Evet. Zaten elinden geleni ardına koymuyor Amerika şu anda. Hı hı. Türkiye'ye verebileceği yani zararın evet. Azamisini elinden geldiği kadar da veriyor şu anda.
Evet, tabii ABD değil sadece PKK ile PYD ile kol kola olan ülke. Fransa'da son zamanlarda kol kanat gelmeye devam ediyor teröristlere. Geçen haftalarda Fransız Senatosu'nda PKK'lılar, YPG'liler ödüllendirilmişti, madalya takılmıştı. Son olarak Fransız vekiller de bu kez Senato'da ağırlamışlar PKK, YPG elebaşlarını.
Diyeceksiniz ki bu sevgi, evet. muhabbet nereden
geliyor? Evet. Soralım bu soruyu.
Şimdi birincisi bu insanlar diyor ki biz seküleriz diyor bakın. Sihirli kelime.
Evet.
Yani bizim İslam'la bu bölgedeki coğrafyayla, kültürle bir alakamız yok. Biz sizin gibi la dini bir topluluğuz. İşte bunun içine sosyalizmi, Marksizmi koyabileceğiniz kadar izin koyun ama İslam yok bunun içerisinde.
Evet.
Dikkat edin eğer bunlar Kürtlerin hakkını savunuyor olsalar mesela Hüdapar'a karşı en acımasız saldırıyı yapıyorlar.
Evet.
Yani şu anda PKK'lılar dese ki biz tamam bir devlet kuracağız ama bu şeriatla yönetilen, İslam'la yönetilen bir devlet olduğunu için hepsini atarlar. Bütün büroları evet. kapatırlar. Yani birinci sihirli sözcük PKK'lıların Marksist bir yapı olması, İslam'la kavgalı olması ve ikincisi de Türkiye ile evet, savaşıyor olması. Şimdi Fransa, Almanya gibi ülkelerin hem Türkiye ile hem İslam'la
derdi var.
Dolayısıyla çifte kavrulmuş bir böyle lokum gibi. Bir de bunlar bu sahada araziyi tanıyan, dağda silahlı mücadele yapan ve Hans'ları, George'ları gönderdiklerinde çok daha pahalıya mal olduğu için bunlar sahada silah vererek, mühimmat vererek, lojistik destek ve istihbarat desteği vererek kendi çıkarları doğrultusunda savaştırabileceği de yegane bir aparattır. Dolayısıyla da PKK'dan vazgeçemiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, Amerika dese ki biz PKK ile artık bütün irtibatımızı kestik, hemen Rusya sahip çıkıyor. Rusya bıraksa Almanya, Fransa sahip çıkıyor. Yani o bölgede bir takım hesapları olan ve söz sahibi olmak isteyenler bunları sahada kullanabilecekleri çok evet. ucuz ve kullanışlı bir eleman aparatı olarak görüyorlar. Hı-hı. Maalesef bunlar da buna teşneler.
Maalesef Almanya'da da yarın Düsseldorf'ta terör örgütü geniş katılımlı bir eylem yapmayı planlıyormuş. Bunu da belirtelim. Hocam Ramazan ayında her Ramazan'da olduğu gibi terör devleti İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırıyor, Gazze'ye, Filistin'e saldırıyor idi. Bu sene de gelenek bozulmamıştı. Geçen hafta konuştuk. Yine Mescid-i Aksa'ya saldırılar devam etti. Gazze'ye yönelik bombardıman yapıldı. Fakat herhalde tepkiler karşılık buldu ki Netanyahu, İsrail Başbakanı bayrama kadar Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladığını duyurdu. Tabii bayrama kadar, ama ondan sonrası için yine saldırılar, tecavüzler devam edecek. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
İşte cuma namazını o Mescid-i Aksa'nın bahçesine taşan hı-hı. o kalabalığı görünce insan duygulanıyor. Bugün medyaya düşen değişik bir haber vardı. 70'li yılların ünlü filmi Dam'daki Kemancı evet. diye bir film vardı. O filmin başrol aktörü.
Mossad ajanı çıktı.
Evet. Ve biz diyor o film karesinde ki sempatiden faydalanarak bir Arap ülkesinin büyükelçiliğinin kenarında diş kliniği açtık. Oradan duvarı deldik ve dinleme cihazı koyduk ve dışlarını o Arap ülkesinin dışlarını dinledik diyor. Bakın bu Siyonistlerin medya, film sektörü, sermaye, basın hepsi ellerinde olduğu için yani şu anda bir takım ödüller dağıtılıyor. Bunların hepsinin hesaplı kitaplı olduğunu ve bize böyle sevimli bir yüz olarak gösterilen bir Siyonist bir kimliğin başka bir yerde, başka bir kılıkta bir ajan faaliyetinin olduğunu duyarsanız hiç şaşırmayın. Bu da İsrail'in kurulduğu günden beri. Mesela Ben Gurion havaalanı var. Evet. Tel Aviv'e indiğinizde Ben Gurion azırı bir teröristtir. Köy basan, adam öldüren. Yani bugünkü bizim dağdaki PKK'lı terörist neyse Ben Gurion'da odur yani. Ama adam devlet başkanı oldu.
Evet.
Yani Ariel Sharon eli kanlı bir kasaptır. Yani dolayısıyla İsrail'in kurucu simalarına baktığımızda 1940'lı yıllardan bugüne kadar hepsi eli kanlı teröristler. Bugün devlet başkanı, bakan olan insanlardır. Bunların bir de sevimli medya yüzlerinin de ajan olduğu ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani İsrail deyip geçmemek lazım. Bunu biraz masaya yatırıp daha detaylı bilgilenmek gerekiyor.
Peki hocam, devam ediyoruz. Ermenistan provokasyonlarına devam ediyor hocam. Son olarak çıkan çatışmalarda 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu belirtildi. Bu arada 2 Azerbaycanlı askerin de şiddete ve işkenceye maruz kaldığı açıklandı. Evet. Buradan devam edelim. Bu arada teyit edilmemiş bir bilgi de var. Azerbaycan'la Prag'da görüşen Ermeni heyeti Karabağ Azerbaycan toprağı olarak kabul ettik demişler ama resmi olarak teyit edilmiş.
Dağlık Karabağ.
Şimdi orada bunu da sormak isterim size.
İçerisinde şunu ifade edelim. Karabağ hanlıklar döneminde işte Revan Hanlığı, Karabağ Hanlığı, Şeki, Gence, Bakü Hanlığı gibi bizim Anadolu beylikleri gibi bir hanlıktı. Revan Hanlığı'na Ruslar Ermenileri iskan ederek İran ve Anadolu Ermenilerini bu Ermenistan ortaya çıktı. Erivan başkenti. Hı hı. Karabağ'ın da dağlık bölgelerine iskan edilen Ermeniler şu anda nüfusun ekserisini oluşturmakta ve bu özerk bir yapıya sahip olan Sovyetler Birliği dönemindeki dağlık Karabağ'ın içerisinde Şuşa şehrini de bu 2020'deki savaşta evet. Azerbaycan birlikleri ele geçirdi. Yani 7 rayonu kurtardı, üstüne üstlük bir de
Şuşa'yı
kültür merkezi yaptılar evet. şu anda. Fakat bu Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'la bir bağı yok. Bir Ermenistan için ekslav, Azerbaycan'ın bir enklav konumunda yani içeride bir yapı hı hı. bu Dağlık Karabağ. İşte bir koridor açılmaya çalışılıyor.
Laçin koridoru.
Laçin koridoru diyoruz. Bir taraftan İran sınırı boyunca Nahçıvan'la Azerbaycan arasında Zengezur koridoru açılarak Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan arasında hem Kafkasya hem Türkistan'la karayolu bağlantısı oluşturulurken, bir taraftan da Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında daha kuzeyde bir Laçin koridoru eskiden de vardı. İşte bu koridorun açılması ve güvenliğin sağlanması yönünde yapılan çalışmalar neticesinde Ermenilerin bu Azerbaycan askerlerine silahlı saldırısı söz konusu. Şu anda ateşkes anlaşması yapıldı fakat kalıcı barış anlaşması henüz yapılmadı. İşte bir takım karanlık eller burada bu anlaşmasının yapılmasını istemiyorlar. Mesela Laçin koridorunun ve Zengezur koridorlarının açılmasından en çok rahatsız olan ülkelerin başında yine İran geliyor.
Evet.
Sebebi de şu, Türk tırlarının ve Türkiye'nin Kafkasya ve Türk dünyasına yapmış olduğu ihracat, ithalat, her türlü mal gidiş gelişi ya Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a, oradan Hazar üzerinden Türkistan'a gitmesi ya da İran üzerinden, ki İran üzerinden yol daha da kolay oluyor.
Evet.
Dolayısıyla İran kendinin elinde bulunmuş olduğu bu kozu kaybetmemek için Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki bir takım ihtilafları aradaki ihtilafları körükleyerek bu Zengezur koridorunun açılmasını engellemeye çalışıyor ama hem demiryolu hem karayolu olarak bu yol açıldığında İran'a muhtaç kalmadan oradan direkt geçilecek. İşte bu provokasyonlara da karşı dikkatli olmak, devlet aklını ortaya koymak gerekir diye düşünüyorum. Yani o el karanlık bir eldir. Yani Azerbaycan askeri olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak Ermenistan ona rakip bile değildir. Yani 10 milyon nüfuslu Azerbaycan, 3 milyon nüfuslu Ermenistan ve Azerbaycan'ın ekonomisi de Türk kişi başına düşen milli geliri şu anda Azerbaycan'da Türkiye'ye geçti. Petrol gelirleri başta olmak üzere. Bu nedenle yani bu kadar güçsüz bir ülkenin daha güçlü olan bir komşusunun askerine ateş açması, bunu akılla, mantıkla izah etmek pek mümkün değil.
Peki hocam. Afganistan'ın komşusu olan ülkeler dördüncü toplantılarını gerçekleştirmişler Özbekistan'ın Semerkant şehrinde hocam. Özbekistan, İran, Çin, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları bu toplantıda bir araya gelmiş ve ülke ekonomisinin yeniden kalkındırılması için ortak bir mekanizma kurulmasında anlaşmışlar. Afganistan'a ne gibi olumlu katkılar sağlar bu anlaşma?
Şimdi Afganistan dediğimiz coğrafya, dağlık, engebeli, daha henüz el değmemiş metalik madenleri olan, potansiyelleri olan bir ülke. Fakat altyapısı, tabii 1979 aralığında Babrak Karmal yönetiminin SSCB'yi ülkesine davet edip komünist sistemi getirmeye çalışması ve mücahitlerin de buna karşı çıkmasıyla çıkan iç savaşla başlayan, yani 79 aralığından bugüne kadar, sonra Sovyetler Birliği'nin dağılması ve çekilmesi, arkasından Taliban iktidarı ve arkasından Amerikan işgali derken, yani 43 yıldan bu yana savaş halinde olan bir ülkenin altyapısının, yani bir karayolu, demiryolu ağının sağlıklı olmasını beklemek zaten mümkün değil. İşte komşu ülkelerin bir araya gelerek Afganistan'ın altyapısının tekrar inşa edilmesinde ne gibi katkıları sağlayabileceklerini, bu katkıyı sağlarken de hem kendileri o ihalelerden pay alıyorlar, artı oraya yaptıkları masrafı da Afganistan'dan alabilecekleri kaynaklar vardır. Afganistan zengin bir ülke potansiyelleri olarak. Ancak bu potansiyellerini harekete geçirebilecek insan gücü, sermaye gücü ve altyapısı henüz olmadığı için çevre ülkelerinde buna katkı sağlaması gerekiyor. Bu kazan kazan politikasıdır aslında. Özbekistan'ın da, Çin'in de, Rusya'nın da diğer komşu ülkelerinde bu işten karlı çıkacağı bir durumdur. Dileyelim ve temenni edelim ki Afganistan'da kalıcı bir barış gelsin. Oradaki insanlar bizim kardeşlerimiz, yani Afgan halkıyla bizim halkımız tarihi süreç içerisinde hep iyi ilişkiler içerisinde olmuş, milli mücadele yıllarında kulaklarındaki küpeyi, ellerindeki bileziği Türkiye'ye yardım olarak
deprem
gönderen
döneminde
insanlardır.
De sıcak,
yani aç, sefil,
yaşandı.
Fakir insan 200 lira yardım edeceğim diyor kendisinin. Yani
parmağındaki yüzüğü çıkarıp gönderdiler hocam deprem döneminde.
Dolayısıyla bu insanlar çok hasbi insanlar. mert, dürüst insanlar ve bize karşı da hep böyle hasbi bakan insanlar. Bu insanların da düzgün bir hayat yaşaması, ülkelerindeki altyapının onarılması konusunda Türkiye'nin Katar'la birlikte arabulucu ve havaalanının işletilmesi konusu gündeme gelmişti. Kaç zamandır bu konuşulmuyor, inşallah
tekrar gündeme gelir.
Bu iki ülkenin de, Türkiye ve Katar'ın da dahil olmasıyla birlikte, Afganistan'ın tekrar imarı inşaatının gündeme gelmesi olumlu bir durumdur diye düşünüyorum.
Peki hocam. İslam dünyasının kanayan yaralarından biri de Yemen. Yemen'de çatışmalar devam ediyor ama bayram öncesi olumlu gelişmeler de var. Yemen hükümetiyle İran destekli Husiler arasında varılan mutabaka sonucu esir takası başlamış. Bu bir anlaşmaya da evrilebilir mi hocam İlerleyen günlerde?
Harita üzerinde bir Yemen devleti var ama başkent Sana'da ve Aden'de ayrı ayrı bölgeler halinde. 3 tane şu anda Yemen'in içerisinde bölge var. Bir Suudi Arabistan destekli Sünni veyahut da işte Arapların olduğu bölge. İkincisi Husiler dediğimiz Zeydi ve Şia'ya yakın grupların İran destekli elinde tuttuğu bölgeler. Bir de ülkenin doğusunda çöl bölgelerinde kabilelerin başına buyruk yaşadığı bölgeler var. Ve Libya'da olduğu gibi Yemen'de de merkezi otorite henüz tam tesis edilemedi. Ve koleradan, açlıktan, yetersiz gıda beslenmesinden, gıdasızlıktan dolayı hayatını kaybeden on binlerce bebeğin olduğu bir ülkedir Yemen.
Evet.
Ramazan-ı Şerif'te de bunun gündeme gelmesi olumlu oldu. Yani biz bir tarafta işte Ramazan ikliminde iftar sofralarındaki o şatafatlar veyahut da eğlence alemlerinde yapılan israf ve lüksü görüyoruz. Bir tarafta da İslam dünyasının, medeniyet coğrafyamızın bir parçası olan Yemen'de sağlıklı içme suyuna erişemediği için koleradan ölen.
Evet, maalesef.
Ki mesela biz bu deprem bölgesine bu kolilerle, plastik pet şişelerle o suları yetiştirmemiş olsaydık muhtemelen Antakya başta olmak üzere o deprem bölgesinde on binlerce insanımız bu sağlıklı içme suyuna erişemediği için salgın hastalıklardan ölebilirlerdi. Ve Yemen bunu yaşıyor. Bakın deprem olmadığı halde bunu yaşıyor. Biz bütün İslam dünyasını, insanlık alemini bir vücudun azaları gibi görüp orada yaşanan bir acının, bir sancının sanki bir parmağımızda, bir uzvumuzda yaşanan bir acı gibi hissedip buna göre davranıp tavır belirlemek bir Müslümanca yaklaşımdır diye düşünüyorum.
Peki hocam, devam edelim. Dünya nüfusu 8 milyara yaklaşırken Hindistan nüfusunun Çin'i geride bırakması bekleniyormuş hocam. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı tahminlere göre Hindistan Nisan ayı sonunda dünyanın en kalabalık ülkesi olarak kabul edilen Çin'i geçiyor deniliyor. Çin'in nüfusu 1 milyar 412 milyon kişi. Artık Hindistan Çin'i geçecek deniliyor. Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?
Şimdi hep sık olarak vurguladığım bir konu var. Hazreti Adem'den itibaren dünya tarihi boyunca hiçbir zaman dünya nüfusu 1 milyarı geçememiş.
Evet.
Ta 1820'li yıllara kadar. Yani işte diyoruz ki Kanuni dönemi, Babür Devleti, işte Alman İmparatorluğu. Yani tarihte sayısız imparatorluklardan bahsediyoruz ya, nüfus sayıları çok az. Ne zaman ki sanayi inkılabıyla birlikte makinaların kullanımı olmuş, lojistik, bakın lojistik dediğimiz şey çok uzak mesafelerde üretilen gıda ürünlerinin büyük merkezlere taşınmaya başlamasıyla birlikte nüfus artışında bir patlama söz konusu oluyor. Ve şu anda dünya nüfusuna her yıl bir Türkiye nüfusu kadar nüfus ekleniyor. Tekrar ediyorum, dünyaya her yıl bir Türkiye nüfusu kadar nüfus ekleniyor. Her 13-14 yılda bir de dünya nüfusu 1 milyar artıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz, 25 yıl sonra dünya nüfusunun 10 milyara dayanacağını. Yani binlerce yıl boyunca 1 milyara ulaşamamış dünyanın şu anda çok kısa sürede 1 milyar ve katlarını aşıyor olması şunu gösteriyor. dünyada gelecekte gıdayla ilgili, salgın hastalıklarla ilgili problemleri çok daha fazla duyacağız. Hindistan'ın nüfusunun artmasının sebebi, Hindistan daha çok tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahiptir. Nüfusunun önemli bir kısmı kırsal kesimde yaşıyor ve doğurganlık oranı yüksek olduğu için Hindistan artmaya devam edecek. Çin'de ise bu ilk defa nüfus azalmaya başladı. Ya 1 milyar 400'de durdu. Mesela bunu Japonya'da, Güney Kore'de daha önce gördük. Japonya dünyanın en kalabalık 10. ülkesiydi. 128 milyon oldu nüfusu 1990'lı yıllarda. Şu an son 10-15 yıldır Japonya gerilemeye başladı. Aynı şekilde Hong Kong'da, Güney Kore'de, evet, ve Çin'de de durumu görüyoruz. Bizim işte Trakya, Ege kıyılarında da benzer durum var. Nüfus doğurganlığını önce terk ediyor. Kedi köpek beslemeye başlıyor, epterleşiyor, yaşlanıyor ve negatife doğru geçiyor. Yani evet, bu modernitenin ve batı tipi hayat tarzının geldiği son nokta bu. Hindistan'ın da şöyle bir özelliği var. Pakistan ve Bangladeş'le birlikte dünyanın en kalabalık coğrafyasıdır. Ve Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'da dünyadaki mevcut Müslüman nüfusunda %30'u yaşıyor. Evet. Bunu da ayrıca, yani hep Müslüman deyince Araplar akla geliyor.
Halbuki en kalabalık.
22 Arap ülkesinin toplam nüfusu İslam dünyasının %20'sini oluştururken Hint coğrafyası %30'unu oluşturuyor. Bu coğrafya bizim kültür hayatımız açısından önemli. Hindistan Türkiye'nin 3 katına yakın, 2,5 katı, yani 200 milyon üzerinde Müslümanın yaşadığı bir ülke olarak da ayrıca dikkat etmemiz gereken bir ülke konumunda. Oradaki sorunlar da ayrıca, evet, konuşuruz.
Peki hocam, sıkça konuşuyoruz zaten programımızda. Yine yeri geldikçe konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ramazan ayının son programında birlikte olduk ve önemli başlıkları konuştuk. Ramazan'dan sonra inşallah saat 19'da programımız yayına girmeye devam edecek. Bu notu da
i̇nşallah
paylaşmış olalım.
Saatimizde tekrar, evet, görüşmek üzere.
Tekrar buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.